Vaktimiz 1 saat 10 dakika gibi bir vaktimiz var. Hızlıca değerlendirmek istiyorum kalan vakti. Sizin bir son kitap çalışmanız var.
Evet.
Ve yine dikkat çekici bir başlık taşıyor galiba. İnsanların dini konularda kendilerini nasıl kandırdıklarıyla alakalı.
Evet,
bunu
evet.
biraz örneklendirerek gidebilir miyiz Emre Bey?
Dini
bakalım ne yapıyormuşuz gündelik hayatımızda.
40 maddede ben toparladım bunları. İnsanların işte dini konularda kendilerini kandırma yolları diye. 40 maddede. Tabii şimdi bu da aslında biraz bu insanlar uyurlar, ölünce uyanırlar kitabı formatında bir şey. Yani bizim bu günlük yaşam içerisinde çoğu zaman karşılaştığımız örneklerin fazlasıyla gördüğümüz ama diyorum ya hani düşünmediğimiz veya düşünmemeye çalıştığımız şeyler. Hani bir takım yaptığımız hataları hep meşrulaştırmamız veya dinin bir takım böyle serbest bıraktığı alanları böyle kendi lehimize kullanmaya çalışmamız şeklinde tavırlar. Şimdi tabii bu maddelerden bir kısmından bahsedeyim isterseniz. Burada en fazla dikkat çekenlerin başında siz de çoğu defa şahit olmuşsunuzdur. Benim kalbim temiz ifadesi. Yani o kadar çok rastlıyoruz ki buna. Tabii aslında bir yandan düşündüğümüzde yani mutluluk verecek bir şey.
Güzel bir şey insanın kalbinin yani insanlar, temiz olması
kalbinin temiz
da ötesinde
olduklarını
bir şey gerekiyor.
Düşünmesi yani fitne fesat peşinde olmadıklarını ifade etmesi sevindirici. Ama işin aslı esası bu mu? Bunu biraz değiştiğinizde, sorguladığınızda ne yazık ki çoğu zaman hayal kırıklığına uğrayabiliyorsunuz. Çünkü şimdi şöyle bir şey var bakın. Ben hiç şu ana kadar benim kalbim kirli veya kötü diyen bir insanla karşılaşmadım. Ama insanların eylemlerine baktığınız zaman işte her fırsatta dedikodu yapmaları, her fırsatta insanların arasını bozmak için böyle çeşitli fitneler, fesatlar oluşturmaları. Ama ben bunu yaptım fakat ben iyi niyetliydim şeklinde savunmalara sonradan yönelmeleri. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi 21. ayette şöyle bir ifade var. Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı İçinizden tek bir kişi bile temize çıkamazdı.
Bir daha okuyayım lütfen çok güzel.
Allah'ın lütuf ve rahmeti olmasaydı içinizden tek bir kişi bile temize çıkamazdı. Yine Kur'an-ı Kerim devam ediyor. Necm suresinde 32. ayette. Kendi kendinizi temize çıkarmayın. Kimin sakındığını en iyi bilen Allah'tır diye buyruluyor. Kendi kendinizi temize çıkarmayın. Yine Âl-i İmrân suresinde şüphesiz Allah kalplerin içindeki hakkıyla bilmektedir. Yani biz kalbimiz temiz. Bu işi yaparken ben iyi niyetliydim. Aslında bir kötülük yapma kastım yoktu şeklinde savunsak da kendimizi. Çoğu zaman kalp temizliğine indirgesek de varlığımızı. Bu aslında bizim kendimizi kandırma yollarımızdan biri olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü zaten insanın kalbinin temiz olması, iyi bir insan olması dinin bir gereği. Yani inanan bir insanın olması gereken bir şey. Ekstra bir özellik değil. Ama biz sadece kalp temizliğine veya kalp iyiliğine indirgediğimiz zaman o zaman dinin bizden, Allah'ın bizden beklemiş olduğu pek çok şeyi de aslında göz ardı etmiş oluyoruz. Dolayısıyla böyle bir kandırma yöntemimiz var. Bir diğeri buna benzer şekilde yine dinlerin özünün iyilik olduğu anlayışı. Şimdi bu da genelde özellikle işte bizim toplumumuzda Kur'an-ı Kerim'i çok fazla bilmeyen, okumamış, incelememiş, araştırmamış insanların birçoğunun şöyle yargıları olabiliyor dini konulardan uzak insanların. Yani canım bütün dinlerin özü zaten iyilik değil mi? İyi bir insan olmak değil mi? İşte insanlara iyilik yapmak, yardımsever olmak değil mi? Tamam doğru, dinin bir parçası bu gerçekten ama din sadece bu parçadan ibaret değil. Bu da yine zaten olması gereken bir şey. Dolayısıyla siz dinlerin özü iyiliktir deyip iyiliğe indirgerseniz bunu burada birkaç farklı şeyi tartışmaya açmak gerekir. Birincisi şu, iyilik dediğiniz zaman bu iyilik kavramının içini nasıl dolduruyorsunuz?
Neyle dolduruyorsunuz?
Yani bu eğer Allah'ın vahiyle belirlenen bir iyilikse başka bir şey. İnsanların kendi iyilik anlayışlarıyla, kendi kültürleriyle, kendi hazlarıyla, kendi yaşam tarzlarıyla belirledikleri bir iyilik anlayışı ise bambaşka bir şey karşınıza çıkabilir. Dolayısıyla sizin iyilik olarak tanımladığınız şey Allah katında iyilik olarak karşılık görmeyebilir. Yani bu ayrım en başta çok önemli. Bunun dışında yani Kur'an-ı Kerim veya din bir bütünse eğer bir bütünü sadece tek bir parçasını ibaret kılamazsınız. Yani din eşittir iyilik dediğiniz zaman dinin diğer uygulama yönelik veya işte sosyal hayatta yapılmasına yönelik birçok emrini, yasağını da göz ardı etmiş olursunuz ki bu da insanın aslında yine kendini kandırma yollarından bir tanesi. Bir diğeri İleride nasıl olsa yaparım anlayışı. Biraz aslında değinmiştik buna.
Az önce. Evet, ölüm yani konusunda değinmiştik.
İnsanların birçoğunda böyle bir mantık var. Yani ileride nasıl olsa yaparım. Ve halk arasında çok yaygın bir şey vardı. Son yıllarda biraz yıkıldı. Çok şu artık gençken insanlar hacca gidiyorlar
evet,
ama.
Evet öyle bir anlayış da vardır. Evet. Yani eskiden hacca şöyle gençken değil yaşlıyken gidilir. İşte ya da namaz kılmaya yaşınız şöyle, biraz ilerleyince geçilir. Oruç o zaman tutulur gibi ne yazık ki yaygın bir ama kırılmak
yani biraz şöyle bir anlayış vardı. Hani bir manada ben bir takım hataları yapayım, günahları işleyeyim gençlik döneminde. Sonra kilometreyi sıfırlarım. Hani giderim Allah beni affeder şeklinde bir anlayış vardı ki bu da biraz hani şark kurnazlığı denir ya böyle biraz
kolaycılık aslında, diyelim.
Evet yani böyle inanana yakışmayacak tarzda pazarlıkçı bir anlayış. Kesinlikle hani bir inananın profiline uygun bir davranış değil. Hatta bakın bazen aileler bile şöyle yaklaşabilir ben çok tanık oldum buna. Canım genç tabii şimdi yapacak şimdi yapmayacak da ne zaman yapacak?
Tabii ki çok yaygın cümleler.
Veya bazen anne babalar diyor ki yani biz gençliğimizde yapamadık aman şimdi onlar yapsınlar ileriden olsa yapmazlar veya fark ederler.
Temelde ki o eksiklik peki anne babadan da geliyor. Nereden kaynaklanıyor? Yine o gelip Kur'an'ın rehberliğinde ilerleyememek, doğru
tabii
anlayamamak.
Tabii ki bunu özümseyememek.
Hazreti Peygamber'in yani, hayatını model alamamaktan tabii. O zaman
yani
kaynaklanıyor. İnandığını tabii. Zannedip inançlı olmak gibi bir şey o
yani
zaman.
Aslında Caner Hocam'ın dediği şeye geliyor. Yani Allah var diyor ama Allah'a ve din hayatında gerektiği evet. Önemi vermiyor. Önemi vermediği için de kenarda bir konu olarak kalıyor bu.
Nesilden nesile de o yanlışlar evet. Devam ediyor.
Aynen öyle. Yani yine nasıl olsa Allah affeder diye yapılan hatalar var. Hani şeytan sizi Allah ile aldatmasın ayetleri vardı. Özellikle hadis suresinde dünya hayatı sizi aldatmasın. O yaman aldatıcı sizi Allah'ın rahmetini kullanarak aldatmasın ayeti var. Ya da Fatır suresinde de yine geçiyor bu. Dünya hayatının insanı aldatmaması. Bu bir yönü. Diğer yönü de yine hatırlatmış olalım. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmesi şeytanın. Şimdi insanların bir kısmı şöyle yaklaşıyor olaya. O kadar çok günaha girdim ki ben artık nasıl olsa affedilmem. Dolayısıyla ahiretimi zaten kaybettim. Bari bu dünyadan tad alabildiğim kadar tad almaya devam edeyim şeklinde bir gaflete düşebiliyor insanlar. Şeytan da burada insanı vesvese veriyor. Diyor ki sen artık hani ne yapsan affedilmezsin. O yüzden bari bu dünyada artık hani keyfince yaşamaya devam et ki zaten cehenneme gideceksin. O zaman niye tövbe edesin veya niye hatalarından pişmanlık duyasın şeklinde. Bu da çok yanlış bir gaflet olarak ve insanların kendini kandırma yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri çalışmak da ibadettir. Bunu da çok sıklıkla karşılaşıyor etrafımızdaki insanlardan. Şimdi kulluk vazifelerimiz var bizim. Yani günlük olarak yerine getirmemiz gereken. Bunların en başında Allah'ın anılması.
Evet.
Allah'ın sanatın takdir edilmesi, yüceltilmesi, namaz veya işte Ramazan ayındayız, oruç tutmak gibi kulluk vazifelerimiz var. Ve bunlar bizim faydamıza olan şeyler. Bakın biz bunları yaptığımız zaman Allah aslında hiçbir artı veya eksi bir şey olmuyor. Allah'ın bunlara ihtiyacı yok. Buna ihtiyaç duyan biziz. Allah'ın bizi bunlarla yükümlü kılması da aslında bizim bu dünya hayatındaki o farkındalığımızı sağlamak için. Yani kulluk aslında insanı bilinçlendiren bir şey. İnsanı olgunlaştıran bir şey kulluk. O gereksiz hırslardan, gereksiz böyle düşmanlıklardan, paylaşımdan, kötülükten uzak tutan bir şey. Yani ben diyorum ki bu nasıl bir çalışmaktır ki insanı bütün ibadetlerden alıkoyup sadece dünya hayatı için çalışmaya yönlendiren bir şey. Böyle bir kendimizi kandırma yöntemimiz daha var. Bir diğerinde şu çıkıyor karşımıza, nefsime söz geçiremiyorum diyor insanlar. Şimdi bakın. Sanki nefis dediğimiz şey sadece bu insanlarda var. Yani her insan bir nefis taşıyor.
O nefis söz
ama
geçirilsin diye var.
Eğer ki Kur'an-ı Kerim ayetleri özümsenebilse, Allah gerektiği gibi takdir edilebilse ki bu da çok önemli. Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor. Allah şanına yaraşır şekilde takdir edemediler diyor bakın. Çünkü bir insan Allah şanına yaraşır şekilde takdir ederse eğer en ufak bir kayma, sapma, eğilme dahi göstermez başka dünyevi hiçbir şeye. Ve insanlar diyorlar ki nefsimize söz geçiremiyoruz. Ama bakın bunu söyleyen insanların birçoğu kendi dünyevi bir menfaatleriyle ilgili bir konu söz konusu olduğunda hemen nefsine hakim olabiliyor, uzak durabiliyor bundan. Ama Allah'ın bir isteği söz konusu olduğunda ben zayıf iradeliyim diye buna sığınıyor. Ben işte nefsime yenik düşüyorum diye buna bir anda sığınabiliyor. Yani kendini aslında bir şekilde nefsi üzerinden
zayıflamak insanlar için diyet yaparken oruçtan evet. Çok daha fazla külfeti çekenler nefsi için.
Çok
öbürünün
güzel
nefsine
örnek.
Söz geçiremiyorum diye biliyorum.
Evet, ben o örnekleri de verdim.
Kitap belli ki çok güzel olacak Caner Bey.
Yine mesela şey var. Yine sevgiye indirgeme. Mesela bazı insanlarla konuştuğun zaman diyorlar ki yani ben emirlerine uyamıyorum ama Allah'ı çok seviyorum. Tabii ki çok güzel bir şey. Bakın Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. İnananlar Allah'a sevgide çok taşkındırlar. Yani Allah'ı sevmek tabii ki çok önemli bir nokta ama yine sevgiye indirgemek yani sevdiğiniz insan için neler yaparsınız değil mi?
Evet.
Yani bakın tabii şimdi şey bunu söyler insanlar tabii. Sevdiği bir insanı kaybetmemek için, onu üzmemek için, onu mutlu etmek için tabii, ne gibi tabii, fedakarlıklar tabii. yapıyorlar? Ne gibi sürprizler hazırlamaya çalışıyorlar? Ne gibi fedakarlıklar yapıyorlar? E şimdi siz Allah'ı sevdiğini söylüyorsunuz ama hayatınızın hiçbir anında, hiçbir noktasında Allah'ın sizden beklentileri uygun bir faaliyetiniz yok. Yani bu nasıl bir sevgi? Yani anlatabiliyor muyum? Yani kendimizi kandırırız diğer bir şey. Ben Allah'ı çok seviyorum. Ama hayatımda Allah'ın benden beklentine yönelik hiçbir eylem yok. Yani bu da yine bizim, tabii bunların kitapta inşallah daha detaylı bir
şeylerini... Çok güzel, belli ki alacağım birkaç...